Ayrım 19. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 253. Beklentili olmayı sürdürmek. İlk günler böyle geçiyor. Araba, cenaze töreni, cadde ismi, yazılar, oturumlar, röportajlar, soruşturmalar, derinleşen soruşturmalar. Sonra derinlerde sesleri boğulan soruşturmalar, açıklanabilir yanlar, açıklanamaz yanlar, daha sonra çeşit çeşit senaryolar, olasılıklar, en olmayacak olasılıklar, en anlamsız anlamlar, günün siyasal ve toplumsal koşullarına göre değişen çözümlemeler, ad bulma, taraf belirleme çabaları, şaşırtmacalar, kandırmacalar, zanlı ya da sanıklarla karşılaşmalar, sanık yakınlarının tavırları, daha da sonra insanı bana bir ara böyle oldu, onlar kim, ben neyim, burası neresi demeye vardıracak akıl almazlıklar, çıldırtıcı gelişmeler, ekranlardaki seyirlikler, katil nanikleri, devlet ekranından hanım ve beylerin densizlikleri, bütün bunların arasında kurdele kesmenizi, ödül vermenizi, söyleşi kabul etmenizi, fotoğraf çektirmenizi, görüş belirtmenizi, yıl dönümü programına katılmanızı, anı tazelemenizi bekleyenler, iyi niyetli olduğundan hiç kuşkulanmadığınız, çoğuna çok saygı duyduğunuz ama bir türlü bağdaşamadığınız içinizin almadığı sahnelerde rol almanızı bekleyenlerle, genelleme yapmak doğru değil, bu benim özel deneyim, ilişkileriniz. İlgiyi geri çevirme zorluğu, ayıp etmeme kaygısı, kırmama çabası, yapılacak olumlu anlamlı bir işe köstek olmama çabası, görüşünü, ilkelerini doğru anlatma çabası, konuşma gerekenler konuşsun diye öne çıkmayı reddederken, kendince bunu tavır olarak sürdürürken, korkuyor, susuyor demesinler kaygısı, onun adına yapılan işlerde ortaya çıkan yanlışlar, onu temsil, onu aktarma biçimlerinde dehşetle gördüğünüz yanılgılar ve daha neler neler. İlk günlerde sizi bir kasnak gibi saran, yıkılmayın, dağılmayın diye sımsıkı tutan müthiş bir sevgi ve ilgi çemberi. Ama sonrası hep aynı. Bu kadar güçlü enerjinin, yoğun duygunun nasıl da birleşemeden dağıldığını, nasıl da boşluklarda yankılanıp durduğunu görmek ve beklemek. Ve elbette hep beklenti olmayı sürdürmek. Kafamıza o kadar çok olay vuruyor ki, dozlar öylesine artıyor ki, bazen de bu kadarı da olmaz artık duygusu yerleşiyor. Bu son acı olmalı, bu kadar da olmaz deyip ileriye umutla bakmaya başlıyoruz. Kimimiz de burası böyle, bu cinayetlerle yaşamaya alışmalıyız, yenilerine hazırlıklı olmalıyız. Diğerlerin çaresizliğini bilimsel veri dinlercesine sakince dinliyoruz. Yaşama hakkı. Yaşama hakkı çok değerli. Kahramanlık hikayeleriyle bastırılamayacak kadar değerli. Yani benim için yaşama, saygı, kahramanlıktan daha önce geliyor. Ve ben vatanımı, milletimi, dinimi çok seviyorum diye diye adam öldürmelerini anlamıyorum. Örneğin dinine bağlı, Allah'ına saygısı büyük ama kendi kahramanlığı daha da önemli. Dininden, Allah'ından da önemli. Kendini Allah'ıyla bir tutma cüretini gösterip, onun verdiği canı alacak kadar önemli görüyor kendini. Bu tür adamlara biz katil derken, onlara kahraman gözüyle bakanlar da var. Bu arada bizim ölülerimizde şehit payeleri, ölümsüzleşti duygulanmalarıyla bir bir mezarlara gömülüyor. Bizler bulunmamış, teşhir edilip yargılanmamış görevli katillerimizle, onların işverenleriyle bir arada yaşamaya başlıyoruz. Ölülerimiz yaşamıyor, yıl dönümünden yıl dönümünü anlıyorlar sadece. Ben bu yüzden çok isyan ediyorum ölümsüzleşti sözüne. Ölümün, bu tür bir ölümün hiç de kolay olmadığının da sürekli olarak vurgulanmasını istiyorum. Sanki ölüm, doğal bir ölüm gibi gelmiş, meşrulaşmış, biz de görevimizi yapıyormuşuz gibi görünmek istemiyorum. Bir çocuk düşünün, yeni öğrenen bir çocuk, çevresini yeni kavrayan bir çocuk. O şöyle düşünebilir, bizim Türkiye'mizde bazı gazeteciler, bilim adamları, hukukçular, öğrenciler, aydınlar öldürülür. Biz de onları ölüm yıl dönümlerinde çiçeklerle anarız. Onlar için şiirler, şarkılar söyleriz. Ne dersiniz? Böyle bir mantık gelişmez mi? Bu genel geçer bir doğru, değişmez bir gerçeklik, bir sıradanlık oluşturmaz mı? Akıntıya yürek çektiğimi biliyorum. Şu an buna karşı olup yerine koyamadığım bir başka gerçeklik olmadığı için de edilgen bir duruşum var. Hatta yıkıcı da denebilir. ama yaşadığımız yıkımın bu kadar sıradanlık kazanmasına isyan ediyorum. Daha çok, daha katılımlı, daha akılcı, daha sürekli, daha örgütlü bir karşı duruşun beklentisi içindeyim. Onlar böyle ölmeyeceklerdi. Bu ölümü onlara birileri kararlı planlı bir şekilde giydirdi. Bunu daha yoğun, daha net dile getirebilmemizi isterdim. Bu anlamın, bu düşüncenin bulunmadığı bir ortamda bulunmayı kendime yediremez oldum. Ben bir birey olarak bu zor ölümü kabullenip de törenselliğe geçmeyi reddettiğimi vurgulamak istiyorum. Belki aykırı bir duruş. Eskiden böyle değildim. Çok çeşitli törenlerde bulundum. Hatta kimilerinde görev aldım. Hepsini düzenleyenlere sonsuz saygı duyuyorum. Her birine çok değer veriyorum. Toplu olarak duygu yüklü anlar yaşadık. Özveri, emek vardı her birinde. Bu düşüncemi nankörlük olarak niteleyenler de olabilir. Ama ben hepsinin kadrini biliyorum. Üstelik benim için değil ki bu yapılanlar. Biz, yani aile olarak biz olmadan da sürüyorsa bir anlamı var zaten. Yani biz olmasak da müdahil olmayacak mı? Yakını yok, müdahili yok diye olay sorgulanmayacak, dava açılmayacak, gerçek araştırılmayacak mı? Kolay ve çabuk edinmedim bu tavrı. Tam 20 yıllık bir birikimin ve akıl mantık almazlıkların tekrarının sonucu bu. Fazla edepli durduk hepimiz. Törenlerde rahatlamayalım. Biz birbirini bilen insanlar bildiklerimizi birbirimize anlatmakla yetinmeyelim. Oralarda kala kalmayalım. Bir adım öteye gitmenin yollarını araştıralım. Bu konuda kendimi bırakırsam belki de saf ya da hayalci olarak nitelenebilecek bir takım özel özlemlerimi, düşlerimi sıralayabilirim. Yönetim kadrolarındaki namuslu görevliler önlerini göremiyorlarsa ışıklarımızı, mumlarımızı onlara gönderelim. Onları aydınlatalım. Seslerimizi götürelim. Tanıklıklarımızı götürelim. Bunun yıkıcı, yıpratıcı olmadığını kanıtlamak için çiçeklerle gidelim. Mezarlarımızdaki çiçekleri onlara, onların görev yerlerine taşıyabilsek. Ama topluca, sürekli ve düzenli olarak sadece kendi aramızda kalmayıp onlarla resmi görevlerde bulunanlarla, bu sorumluluğu taşıma savında olanlarla topluca buluşmanın, taleplerimizi düzenli ve sürekli olarak iletmenin yasal yollarını bilsek. Ama işin zorluğu grupların toplanıp bir arada iş yapmasında. Örneğin biz bütün karanlıkta bırakılmış, açıklanmamış cinayet mağdurları, hepimiz bu tür olayları nasıl araştıracağımızı, kimlere nasıl başvuracağımızı bilmeyebiliriz. Bize evde, okulda, kampta bir gün ailemizden biri bu tür bir cinayet sonucunda yok edilirse onun hakkını arama yolları öğretilmedi ki. Önce bu cinayet türünün yeniden tanımını yapılsa, failler, tetikçiler, bazen belli olsa bile olayın iç yüzü, tüm ilişkileri aydınlanmamış cinayetlerin yeni bir tanımı olmalı. Şimdi beliren üçüncü kuşağı da düşünürseniz o kadar çoğuz ki keşke bir merkez çevresinde birleşebilsek. Fazla edepli durduk hepimiz. Sonra günün birinde bir de baktık ki olaylara karışanlar, duruşma salonlarında bizim karşı tarafımızda yer alanlar ya da onların yakınları insan haklarından söz etmeye başlamışlar. Artık hepimiz yaşlandık. Örneğin ben katillerimizle, tetikçilerimizle birlikte yaşadığım 20 yıllık bir birikim taşıyorum. Ne tuhaf, onlardan söz ederken katillerimiz diyorum. Onlar bu ülkenin kendi bağrından çıkarttığı ve beslediği kişiler. Zaman onların katilliğini asla silemeyecek. Bizim yakınlarımız ölü olarak kaldıkları sürece onlar da hep katil, katil yardımcısı olarak kalacaklar. Onlar benim kuşağımın gençleri. Yıllar içinde birlikte yaşlandık. Henüz aralarından hiçbiri asıl işverenini tam olarak belirleyemedi. Onun kimliğini, adresini açıklama cesaretini gösteremedi. Daha da yaşlanıp yok olduğumuzda bu tanıklıklar hep eksik kalacak. Suç ortaklığı. Ne tuhaf, biz bir savaşta değildik. Ama 20 yıldan fazla bir süredir süre giden bu cinayetlerin adı henüz konulmadı. Bu dönem henüz sorgulanmadı. Sorumlu görevlilerde olanlar da bu dönemin başarısız, yetersiz, sorumlular olarak belirlenip hiç yargılanmadılar. Bu başarısızlık nedeniyle hiçbir resmi görevli yerine getiremediği görevinden istifa etmedi henüz. Kimse kendilerine set çekenleri topluma açıklayamadı. Kimse varlığını hissettiğini söylediği duvarı aşamadı. Aslında benim gözümde onların görevlerini yerine getirememelerinden doğan bir tür suç ortaklığı durumu bile var. Onların vicdanları rahatsız olmayabilir ama toplum vicdanı, toplum sorumluluğu artık onları yargılamanın yasal yollarını aramalı. Hiç olmazsa gelecek kuşaklar için bu görev yerine getirilmeli. Bu cinayet türlerine karşı yasalar yetersiz kalıyorsa yeni yasalar çıkarılmalı. Ülkemize insanların özellikle de aydınların kolayca ve çokça öldürüldüğü bir yer gözüyle bakılmasın diye de bu cinayetlerin aydınlanmasında hepimizin payı olmalı. Yoksa biz aileler tek tek kendi katillerimizi aramaya mahkum edildikçe ve sonuçta büyük bir hiçlikle karşılaştıkça inançsızlığa, anlamsızlığa, umutsuzluğa sürüklenmeye başlıyoruz. Bir büyük anlamsızlık içinde buluyoruz kendimizi. Bu anlam arama, anma, sorgulama telaşı içinde ölülerimizi pırıltılı salonlarda, çiçekli, şiirli, güvercinli kenar süsleriyle anma ritüelleri edindik bile. Oradan öteye de gidemiyoruz. Cesetlerden uzaklaşıyoruz. Olaya şıklık, yumuşaklık katıyoruz. Hukuka, adalete ulaşamadıkça kendimizi salonlara toplayıp biz, zaten birbirini bilen, birbirinin acısını paylaşan kişiler olarak birbirimize zaten bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Bayraklarla sarmalanmış tabutlarımız, devletimizin can güvenliğini sağlayamadığı kişilere verdiği bir teselli armağanı gibi duruyor. Sözlerimiz, anlamlarımız, bilgilerimiz, duygularımız, beklentilerimiz, haykırışlarımız, asıl ulaşması gereken kişilere, mercilere asla ulaşmıyor. Yasalarımızın sınırları araştırmalarımızı bir köşeye sıkıştırıp orada bırakıverecek kadar darsa yeni yasa çalışmaları için topluca taleplerde bulunalım. Her şeye en baştan başlayarak tanımları yapabilsek, orta noktaları, ortak adları, ortak adresleri ortaya çıkardıkça olaylara yaklaşım da daha akılcı olacak, dağınıklık bitecek. Örneğin cinayetlerin sonraki aşamaları arasındaki ortak noktalar saptanabilse ve kayıtlara geçirilebilse, sonradan yaşananlara topluca bakıldığında, dosyalar hep birlikte ele alındığında yaşanan vahşet daha net bir biçimde ortaya çıkacaktır. Bu kadar çok kaybın yaşandığı bir dönemin sorgulanması gerekiyor. Dosyaların tek tek yeniden ele alınması, cinayetlerin bütün ilişkiler içinde açıklığa kavuşturulmasını beklemek zorundayız. Devlet sözünün böylesine yıpratılmasına karşı koyabilmek için de bu olanağın devletin yıpranmak istemeyen onarmaya eğilimli birimlerinin sağlaması iyi olurdu herhalde. Ağustos 2007. Abdi İpekçi'nin yazılarından seçmeler. Anlayın artık. Öldürdünüz. Ne oldu? Ülkemiz tam bağımlıydı da tam bağımsız mı oldu? Demokrasi sahteydi de gerçeğine mi kavuştuk? İç ve dış sömürüleri mi önlediniz? Sosyal adaleti mi gerçekleştirdiniz? Türkiye'nin şanını, şerefini mi yükselttiniz? Tam tersine, 1961 Anayasası'nın getirdiği hakların ve özgürlüklerin ışığında olumlu hedeflere yönelmiş bir ulusun geleceğiyle oyuncak gibi oynadınız. O yöndeki umutları yitirdiniz. Yıllarca giderilemeyecek zararlar verdiniz. Her hareketiniz o zararları arttırmaktan başka şeye yaramıyor. Halkı bilinçlendireceğini sandığınız eylemlerinizi sürdürdükçe halkın nefretini, lanetini çekiyorsunuz. Ülkücüydünüz. Daha mutlu bir Türkiye için her şeyini adamıştınız ve dinamizminiz ile büyük yararlar sağlayabilirdiniz. Ama yanlış fikirlerle şartlandırıldınız. Ters yola saptırıldınız. Uyarmalara inanmadınız. O ters yolda kendinizle birlikte herkesi sürüklüyorsunuz. Geriye dönmedikçe içine girdiğiniz çukur derinleşecek. Bakın şimdi elleriniz kana bulandı. Hunharca işlenmiş bir cinayetin failleri oldunuz. Bu kanlı macera sona erdiğinde gerinizde bıraktığınız Türkiye daha mutlu bir Türkiye olmayacak. Ve o sonucun başlıca sorumlusu olarak anılacaksınız. Anlayın artık bunu. Milliyet, 24 Mayıs 1971. Basın özgürlüğü. Türkiye şiddet olayları sonunda oluşan olağanüstü dönemin olağanüstü koşullarını yaşamaktadır. Bu koşullar basın özgürlüğüne yeni sınırlar çizmiştir. Artık gazeteler sadece yasalarla değil, sıkı yönetimin yasakları ile de bağımlıdır. Bu yasaklar zaman zaman gazetelerin, dergilerin geçici ya da sürekli olarak kapatılmalarına yol açmaktadır. Öte yandan son bir yıl içinde yazdıkları, yayımladıkları yazılardan dolayı mahkumiyeti kesinleşip cezaevine giren gazetecilerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Buna paralel olarak kitap çeviricileri ve yayımlayıcıları da ağır cezalara mahkum olmuştur ve hapsedilmişlerdir. Bütün bunların sonunda ortaya çıkan görüntü elbette Türkiye'de basın özgürlüğünün bulunmadığını, ağır cezaların baskısı altında tutulan fikir suçlarının yaratıldığını düşündürecektir. Ama bu yargıya varılırken gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus var. Bugün cezaevinde konmuş gazetecilerin, yazarların hemen hemen hepsi sıkı yönetim ilanından 12 Mart'tan daha önce açılan davalardan dolayı mahkum olmuşlardır. Sırada bekleyip henüz kesinleşmemiş yeni hapis cezaları da o dönemde açılmış davalarla ilgilidir. Bu bakımdan şimdi Türkiye'de oluşan durumu doğrudan doğruya ve sadece içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullara sıkı yönetim uygulamasına bağlamak yanlış ve yanıltıcı bir yargıdır. Mesele şüphesiz basına suç işleme özgürlüğü tanınmasını kimse isteyemez. Kamu vicdanında suç sayılan fiillerin basın yoluyla işlenmesi, o fiillerin suç sayılmaması, hiçbir kovuşturmaya uğramaması gereğini yaratmaz. Aksine bazı suçların iftira, hakaret gibi basın yoluyla işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak tanınmalıdır. Dolayısıyla basın yoluyla işlenecek suçlar elbette cezalandırılacaktır, cezalandırılmalıdır. Mesele basın yoluyla işlenecek suçların niteliğinde ve bunlara karşı konan cezaların ölçüsündedir. Bir gazetecinin, bir yazarın kamu vicdanında her zaman her yerde suç sayılacak bir fiilinden dolayı cezalanması elbette basın özgürlüğüne aykırı değildir. Ama kapsamı çok geniş ve çok lastikli fikir suçlarının ihdas edildiği, bu yüzden yazarların, gazetecilerin, çeviricilerin çok ağır hapis cezalarına çarptırıldığı, hatta suç sayılan yazıları yazmayan sorumlu müdürlerin de aynı ağır cezaları çekmek zorunda bırakıldıkları bir ülkede basın özgürlüğünden söz etmek güçtür. Hele bu duruma düşenlerin sayısının hızla kabardığı dönemlerde. Kısacası Türk basınının bugün içinde bulunduğu durum, olağanüstü dönemin koşullarından, sıkı yönetim uygulamasından çok öteden beri yürürlükte bulunan mevzuatın sonucudur. Dolayısıyla basın özgürlüğü bakımından ortaya çıkan pürüzleri giderebilmek, her şeyden önce bugünkü görüntünün nedenlerini iyi teşhis edip tedbirleri ona göre önermeyi gerektirir. Milliyet, 6 Ocak 1973. Politika ve Hukuk. Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde edenlerin her dilediklerini yapmakta serbest olduklarını milli irade sözcüğüne dayanarak iddia etmek yanlış ve tehlikeli bir safsatadır. Yanlıştır çünkü milli iradeyi temsil etme hakkı ve yetkisi sadece mecliste çoğunluğu elde edenlerin tek elinde değildir. Bu bir. İkincisi, o çoğunluk ve o çoğunluğa dayanan hükümetler her dilediğini yapmakta serbest bırakılsaydı hiçbir denetime gerek duyulmaz, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay gibi organlar kurulmazdı. İddia yanlış olduğu kadar tehlikelidir de. Çünkü Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde edenlerin her dilediklerini yapmaya kalkıştıkları zaman ülkenin ne gibi durumlara sürükleneceği yakın tarihimizde geçirdiğimiz denemelerle ortaya çıkmış bir gerçektir. Çağdaş Türkiye'de hiçbir iktidar mecliste dayandığı çoğunluk büyük olsa dahi anayasal kuruluşlarla sürekli sürtüşmeye girerek ülkeyi yönetemez. Hele o kuruluşlara cephe almakla yetinmeyip kararları da dinlememeye kalkışırsa yaratacağı anarşinin kurbanı olabilir. Bu tür hatalardan sakınmak sadece hukuka saygının değil, iktidarın öz çıkarlarının gereğidir. Çoğulcu demokrasiler bir takım dengeler üzerinde ayakta kalmaktadır. Türkiye'de çok partili rejimin 1960'ta geçirdiği sarsıntıdan sonra o dengeleri gerçekleştirecek tedbirlere başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, eski anayasal kuruluşların bağımsızlıklarının, özerkliklerinin güvence altına alınması bu tedbirler arasındadır. Ve 1961'den sonra geçirdiğimiz fırtınalar karşısında rejimin ayakta kalabilmesinde o dengeler önemli bir rol oynamışlardır. Kimse hatasız olamaz. Hiç kuşkusuz önemini belirttiğimiz anayasal kuruluşlardan çıkan kararların bir bölümü haklılığı yönünden tartışma konusu yapılabilir. Ama eşleştirme hakkı başka, o kararlara uymama hakkı başkadır. Demokratik hukuk devletlerinde eleştirme hakkı herkese eriştirilmiş. Fakat yetkili hukuk organlarının kararlarına uymama hakkı kimseye tanınmamıştır. Öyle bir hak ancak anarşik düzenlerde söz konusu edilebilir. Danıştay kararlarına itiraz merci yoktur. Devlet, hukuk devleti olacaksa o kararların uygulanması gerekir. Danıştay'ın son kararını uygulamamakta direnen hükümetin bu davranışını mazur göstermek üzere şu gerekçeye başvurduğu anlaşılmaktadır. Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı infaz kabiliyeti olmayan bir karardır. Çünkü eski genel müdürü genel müdür yapan 11 sayılı kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu iddia, görüşlerini politik etkilere göre oluşturmayan hukuk otoritelerince geçerli değildir. Çünkü onların da belirttikleri gibi eski genel müdür görevini 11 sayılı kararname yürürlükten kaldırıp eski duruma dönülmesi bundan sonraki atamalar için geçerlidir. Aksini iddia etmek, kanun ve kararnamelerin geriye işlemeyeceği hususundaki temel hukuk ilkesiyle çatışır. Hükümetin o temel hukuk ilkesini çiğnemekte beis görmediği anlaşılıyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, böylelikle hakkı gasp edilmiş durumda kalan genel müdür de o hakkı zorla elde etmeye kalkışamaz. Böyle yaparsa o da bir başka hukuki yasağa aykırı davranmış, ihkak-ı hakka yönelmiş olacaktır. Demirel, başında düşünmesi gereken şeyi sonunda söyledi. Türkiye'nin TRT'den daha önemli meseleleri var dedi. Ne yazık ki eski deyimle gereken tenniyi gösteremedi. İlerisini düşünmeden davrandı. Şimdi dava gerçekten Türkiye'ye tüm önemli sorunlarını unutturan bir noktaya geldi. Bu hatalı tutumda direniş, iktidarı yazımızın başında değindiğimiz durumlara sürükleyecektir. Milliyet, 7 Haziran 1975. Cumhuriyet ve Çağdaş Uygarlık. Cumhuriyet, Atatürk'ün de koyduğu Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak hedefine yönelen ilk büyük adımdır. Ve Cumhuriyet, çağdaşlaşmanın doğal sonucudur. Çünkü 20. yüzyılla birlikte krallıklar, beylikler, sultanlıklar, imparatorluklar çağ dışı kalmış, uygar toplumlarda bunların yerini cumhuriyet rejimi almıştır. Evet, Türkiye cumhuriyet rejimine geçmekle çağdaş uygarlık düzeyine yönelen bir adım atmıştır. Ama bu sadece bir adımdır. Hedefe varmak için çağdaş gelişmeler doğrultusunda sürekli adımlar atmak gerekir. Çağımız özgürlükçü demokrasi çağıdır. Bu, şimdi uygar toplumlar için vazgeçilmez bir koşuldur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyine varma hamleleri bu gerçek doğrultusunda değerlendirilmelidir. Atatürk, Cumhuriyet rejimini demokratikleştirmeye ne kadar önem verdiğini belli etmiştir. Bu konuda sabırsızlık gösterdiği bile söylenebilir. Dünyada demokrasi ile yönetilen ülkelerin sayısının bir elin parmaklarından az olduğu bir dönemde çok partili düzene geçmek istemesi, bunun denemelerine girişmesi böyle yorumlanabilir. O denemeler başarısız olmuştur ama Atatürk'ün isteğini ve gösterdiği hedefi ortaya koymuştur. İnönü bu doğrultuda hareket etmiş, o isteği yerine getirmiş ve Türkiye'yi hedefe yönelmiştir. 30 yıldır çok partili düzene kavuşmuş bulunan Cumhuriyet, o günden bu yana demokratikleşme yolunda sürekli adımlar atmaktadır. Ama çağdaş uygarlık düzeyi hedefine varabilmek için daha atılması gereken yeni adımlar vardır. Çünkü çağdaş uygarlığın siyasal düzeni olan özgürlükçü demokrasi henüz Türkiye'de tüm koşullarıyla gerçekleşmemiştir. O koşulların yerine getirilmesini tehlikeli sayan düşüncelerin içtensizliğini ve yersizliğini gösteren bir olayı toplumumuz yaşamaktadır. Demokratikleşme sonucu Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde en büyük tehlike sayılan görüşler örgütlenmiş, parlamentoya temsilcilerini göndermiş ve iktidarı ortak olmuştur. Gerçi bundan dolayı kaygılananlar vardır. Ama o kaygılarla yapılan itirazlar hem antidemokratiktir hem de yersizdir. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde en büyük tehlike sayılan görüşlerin şimdi yasal olarak örgütlenmiş bulunması, Cumhuriyet'ten vazgeçilmesi, hilafete, şeriata dönülmesiyle asla sonuçlanmayacaktır. Zaten o görüşleri temsil edenlerin evvelce ileri sürülen ön yargılarda iddia edildiğinin tersine, bugünkü Türkiye'de azınlıkta kaldıkları ve öyle kalacakları belli olmuştur. Bu deney, evvelce tabu sayılan şeylerin dahi artık tehlikeli olmadığını, olamayacağını göstermektedir. Öteki yasaklar kaldırıldığında alınacak sonuç farklı olmayacaktır. Ve o zaman Cumhuriyet, özgürlükçü demokrasi özüne kavuşmakla çağdaş uygarlık düzeyine erişecektir. Milliyet, 29 Ekim 1976. 19. ayrımın sonu. Sayfa 262.